Ayrım 18, Suriye'nin Sevri, Amerikan Koridoru, Mehmet Ali Güller, sayfa 187. Rusya'nın hedefi güvenli bölgeyi engellemek. Moskova'nın Suriye'ye askeri yığınağını sürdüğü günlerde toplanan BM Genel Kurulu, önemli buluşmalara ve tartışmalara sahne oldu. Bunlardan en önemlisi ABD Başkanı Barack Obama ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesiydi. 28 Eylül 2015 günü yapılan bu görüşme yeni bir süreci başlattı. Rusya'nın müdahalesi Atlantik cephesinde çatlaklar yaratıyor ve ABD geri adım atmak zorunda kalıyordu. Açalım. Moskova ile Washington arasındaki müzakereler sonucunda ilk açıklama ABD'den geldi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye krizi konusunda Rusya ile temel prensiplerde anlaştıklarını açıkladı. Peki neydi temel prensipler? Kerry 4 temel prensip sayıyordu. Suriye'nin bütünlüğünü koruması gerektiğinde uzlaştık. Ayrıca seküler bir yönetim ve IŞİD'le mücadele konularında da mutabakat sağladık. Suriye'de bir geçiş dönemine ihtiyaç olduğu konusunda da hemfikiriz. ABD, Suriye konusunda Rusya ile temel prensiplerde anlaştık. BBC 29 Eylül 2015. http://www.nokta.bbc.com/turkce/haberler/2015/09/15/09/KERRY_KERRY_LAV_RØV_temel_prensipler. Peki geçiş dönemi nasıl olacaktı? ABD kısmen Esad'lı geçiş dönemini kabul etmişti. Kerry CNN'de durumu şöyle özetliyordu. Esad'la ilgili olarak bakışımızı değiştirdik. Bu şekilde bir sonuç alınamaz. İntikam peşinde koşulmaması, daha fazla kişinin ölmemesi için yumuşak geçişe, yönetilebilir geçişe ihtiyacımız var. Kerry, Esad'ın hemen gitmesini istemiyoruz. Sputnik, 30 Eylül 2015. http://www.sputniknews.com/orta.dogu/2015/09/65/69/KERRY_ESAD_SURIA_CNN_RUSYA_HTML. Gerçi Washington yumuşak geçişten sonra Esad'ın olamayacağını savunuyordu ama geçişin Esad'la yapılmasını kabul etmesi bile büyük bir geri adımdı. Ahmet Davutoğlu, Esad'lı geçiş sürecine, yeşil ışık yakılmasına BM Genel Kurulu nedeniyle New York'ta bulunduğu sırada her fırsatta karşı çıktı. Çeşitli basın toplantılarından sonra BM Genel Kurulu'na seslenen Davutoğlu, orada da koalisyonu uyardı. Esad çekilene kadar IŞİD'le mücadelede başarılı olunmayacak. Davutoğlu, BM'ye hitap etti. Esassız çözüm istedi. Sputnik 30 Eylül 2015. http://Turkiye/2015/09/10/18/07/24/8/Davutoglu-BM-Esad-İSİD-Multeci.html. Peki ABD bile taktik gereği geri adım atmışken, daha doğrusu geri adım atmaya mecbur kalmışken, AKP hükümeti hala neden esassız çözümde ısrar ediyordu? Çünkü AKP hükümeti Rusya'nın askeri yığınak yapmasının esas nedenlerini gayet iyi okumuştu. Rusya İncirlik Mutabakatı ile başlayan süreci tersine çevirmek istiyordu. Nasıl? Ankara'nın Suriye'de güvenli bölge kurmasına fiilen engel olarak ve ABD ile Türkiye'nin eğittiği teröristleri vurarak. Moskova ancak bu yöntemle Esad'ın yeniden ülkesinin kuzeyine egemen olacağını ve Suriye'nin siyasal birliği ile toprak bütünlüğünün korunacağını görüyordu. Aslında ABD de meseleyi görüyor ama Putin'in askeri hamlesine karşı işlevli bir asker kartı gösteremediği için inisiyatifi kaybediyordu. Yapabildiği gizli incirlik mutabakatının gereği olarak Diyarbakır'a da uçak ve personel göndermeye başlamak oldu. Bu yöndeki açıklamalar, Washington'da yapılan Türk-Amerikan Konseyi'nin 34. yıllık konferansında konuşan NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutanı Orgeneral Philip Breedlove ve ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral Paul Selva'dan geldi. Breedlove, Amerikan Hava Kuvvetleri'nin son dönemde Diyarbakır'da askeri üste de uçak ve personel sevk etmeye başladığını bildirdi. Breedlove, İncirlik operasyonel kapasitesinde artırılacağını açıkladı. Alparslan Esmer, ABD askeri uçakları Diyarbakır'da. Amerika'nın sesi 30 Eylül 2015. http://www.amerikan.com/2015/09/10/18/07/24/8 Amerika'nın Sesi .com/conet.net/abd-askeri-uçakları-diyarbakır-da/29-85-326.html. Yani karaya postal indiremeyen Obama yönetimi, Rusya'ya yanıtı Türkiye'deki üslerden vermeye çalışacaktı. Rusya'nın yanıtı hızlı, sert ve etkili oldu. Moskova önce uluslararası hukuku gözeterek Şam'dan resmi askeri yardım talebi istedi. Ardından Putin yurt dışına asker göndermek için Rusya parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi'nden yetki aldı. Devamında da hızlı Azerbaycan, İran, Irak güzergahlarını izleyerek Suriye'deki kuvvetlerine ek birlikler gönderdi. Ve Rusya tüm bunları 24 saat içinde gerçekleştirerek ilk kez 30 Eylül 2015 günü Suriye'de hava saldırısı düzenledi. Moskova'nın bu hızlı ve etkili vuruşu Washington, Londra, Paris, Ankara ve Riyad'da şok etkisi yarattı. ABD hızla Reuters üzerinden Rusya saldırıdan bir saat önce bizi bilgilendirdi. Rusya ilk kez Suriye'de hava saldırısı gerçekleştirdi. BBC 30 Eylül 2015 http://www.bbc.com/Türkçe/haberler/2015/09/15.09/30-Rusya-Suriye-hava saldırısı-basladı diyerek kontrol kaybı yok mesajı vermeye çalıştı. Aynı şekilde Ankara'dan da Rusya'nın hava saldırısı yapacağını biliyorduk ama yerini tam bilmiyorduk. Özetle açıklamalar geldi. Moskova anında yalanladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın Suriye'de IŞİD'e karşı hava saldırılarını düzenlemeden bir saat önce ABD'ye bilgi verdiği yönündeki haberleri yalanladı. Peskov, IŞİD operasyonu öncesi ABD'ye bilgi vermedik. Sputnik 30 Eylül 2015 http://tr.cput-neika-neewc.com/Rusya/2015-09-30-10-18-07-66-71/Rusya-isid-abd-suriye.html. Atlantik cephesi için asıl şok Rusya'nın nereleri vurduğunun anlaşılmasıyla geldi. ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Rusya'nın vurduğu hedeflerden bazılarının IŞİD'e ait olmayabileceğini açıkladı. Rusya'nın vurduğu hedefler IŞİD'e ait olmayabilir. Amerika'nın Sesi 1 Ekim 2015 http://www.amerikaninsesi.com/conet.net/Rusya-nin-vurdugu-hedefler-isid-e-ait-olmayabilir/29-86-266.html. Peki Rusya hangi hedefleri vurmuştu? Obama yönetimini Suriye'de etkisiz kalmakla suçlayan ve AKP hükümetinin güvenli bölge planını en çok destekleyen isimlerden ABD'li senatör John McCain, Rus uçaklarının Suriye'de CIA tarafından eğitilen Özgür Suriye Ordusu, ÖSO üyelerini hedef aldığını söyledi. Rusya CIA'nin eğittiği muhalifleri vurdu. El Cezire Türk, 1 Ekim 2015, http://www.alajazerra.com.tr/haber/Rusya-cain-egittigi-muhalifleri-vurdu. ÖSO'dan da aynı açıklama geldi. Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi, Rus savaş uçaklarının Suriye'nin Hama ile Humus kentlerindeki muhaliflerin kontrol ettiği bölgeleri vurduğunu duyurdu. Halit Süleyman, Yusuf Hatip, Rus savaş uçakları muhalifleri vurdu. Anadolu Ajansı 30 Eylül 2015. http://www.aa.com.tr/tr/dunya/rus-savas-uçakları-muhalifleri-vurdu /39-56-75. Son olarak Beyaz Saray'da destekledikleri muhaliflerin vurulduğunu teyit etti. Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest, Rusya'nın IŞİD'in yanında ılımlı muhalefet güçlerini de vurduğunu söyledi. Beyaz Saray, Rusya Suriye'de ılımlı muhalefeti vuruyor. Sputnik 2 Ekim 2015. https://tr.cpu.tnik.newse.com/ortodogu/2015/10/02/10/18/11/16/12/abd-rusya-suriye-isit.html. Ilımlı muhalefet gücü dedikleri CIA ve MIT'in 2011'den beri Türk topraklarında eğittiği özocularda elbette. En ilginç açıklama ise Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu New York'tan dönerken uçakta şöyle diyordu. Rusya'nın vurduğu hedefler IŞİD'e yaradı. Akif Beki. Rusya'nın vurduğu hedefler DAEŞ'e yaradı. Hürriyet 1 Ekim 2015. http://www.hurriyet.com.tr/gundam/30/21/17/25.asp. Davutoğlu'nun Putin'i neredeyse IŞİD'ci ilan eden bu açıklaması Moskova'nın aslında AKP planını vurması nedeniyle gelmişti. Nitekim o nedenle Erdoğan da hızla Rusya'ya tepki gösterdi. Önce Rusya'nın Suriye'ye bir sınırı yok. Rusya Suriye ile neden bu kadar ilgileniyor diyerek ilginç bir çıkış yaptı. Rusya Suriye ile niye bu kadar ilgileniyor? Hürriyet 2 Ekim 2015. http://www.hurriyet.com.tr/rusya-nijin-bu-ise-bu-kadar-ilgi-duyuyor 30-22-0481. Ardından da şu tepkiyi gösterdi. Rusya bize rağmen İran, Irak ve Suriye ile bu adımları atmıştır. Atılan bu adımlar hayra alamet değildir. Rusya çok büyük yanlış içinde. Erdoğan'dan Rusya'ya tepki. Atacağımız adımlar farklı olur. El Cezire Türk 4 Ekim 2015 http://www.alejea.com.tr/haber/erdogan'dan-rusya'ya-tepki-atacağımız-adımlar-farklı-olur. Ancak Rusya tepkilere rağmen hava saldırılarını sürdürüyordu ve İdlib'i de vurmuştu. Rusya Suriye'de Türkiye sınırındaki İdlib'i vurdu. BBC 1 Ekim 2015. http://www.bbc.com/Türkçe/haberler/2015/10/15101-Rusya-İdlib. Moskova'nın özellikle İdlib'i vurması çok önemliydi. Zira anımsayacaksınız, Esad'ın kuzeye yönelik taarruzunu durdurmak için 2 Mart 2015'te Tayyip Erdoğan ve Kral Salman anlaşmış, denetleyebildikleri 16 örgütü Fetih Ordusu adı altında birleştirerek İdlib'i işgal etmişlerdi. Şimdi Moskova, Erdoğan-Salman anlaşmasını vuruyordu. İdlib'deki Fetih Ordusu mevzilerinin vurulması, Esad'a yeniden alan açacaktı. Nitekim Rusya'nın havadan vurmaya başladığı bu süreçte İran ve Hizbullah'ın da karadan harekete geçeceği konuşulmaya başlandı. Reuters, Hizbullah ve İran Suriye'de kara harekatına hazırlanıyor. BBC 1 Ekim 2015. http://www.bbc.com/Türkçe/haberler/2015/10/15101-Suriye-İran-Hizbullah. Şam yönetimi adım adım teröristlerin elindeki bölgelere egemen olacaktı. Dahası Rusya, AKP hükümetinin güvenli bölge kurmak istediği Serablus-Azers hattındaki Handarat'ta da asker sevk etmişti. Abdülkadir Selvi, Suriye'de 3 şehir için neresi düşünülüyor? Yeni Şafak, 29 Eylül 2015. http://www.yenisafak.com/yazarlar/abdulkadirselvi/suriye-uç-sehir-icin-neresi-dusunuluyor-20-22088. Rus uçaklarının İdlib'deki Fetih Ordusu mevzilerini vurmasından daha 2 gün önce Ahmet Davutoğlu, New York'ta Cerablus-Azers hattında 100 bin kişilik 3 şehir kurabileceklerini söylüyordu. Davutoğlu, Halk PKK'ya beklediği desteği vermedi. El Cezire Türk, 28 Eylül 2015, http://www.alejazera.com.tr/haber/davutoglu-halk-pkk'ya-beklediği-desteği-vermedi. Yani Rusya fiilen ÖSO'yu, EİT Donat'ı, Erdoğan-Salman anlaşmasıyla işgal edilen mevzileri AKP'nin güvenli bölge hedefini vuruyordu. Atlantik cephesinin bu etkili vuruşlara karşı tek yapabildiği 7 ülke imzalı ortak bir bildiri yayımlayabilmekti. ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye hükümetleri olarak Rusya Federasyonu'nun Suriye'deki son askeri faaliyetleri hakkında şu hususları beyan ederiz. Rusya Federasyonu'nun Suriye'ye askeri yığınağından ve özellikle Rus Hava Kuvvetleri'nin dünden beri Hama, Humus ve İdlib'de sivil kayıplara sebep olan ve hedef olarak IŞİD'i almayan saldırılarından derin kaygı duyuyoruz. Gerilimi tırmandıran bu askeri faaliyetler, aşırıcılığın ve radikalleşmenin daha fazla körüklenmesinden başka hiçbir amaca hizmet etmeyecektir. Rusya Federasyonu'na, Suriye muhalefetine ve sivillere yönelik saldırılarına derhal son vermesi ve IŞİD'le mücadele çabalarına odaklanması çağrısında bulunuyoruz. Rusya'nın askeri müdahalesinin sonuçları. Rusya'nın askeri müdahalesi önemli sonuçlara gebe. Biz bu kitabı baskıya hazırlarken hava saldırıları daha 3. günündeydi ve sonuçlar somut olarak ortaya çıkmamıştı. Ancak bir öngörü olarak şu ilk sonuçları buraya not düşebiliriz. 1. Rusya'nın askeri müdahalesi ABD'nin Suriye hedefini kısa dönemde gerçekleştirmesini engelledi. Kuşkusuz Basra'dan Doğu Akdeniz'e koridor kurma hedefi Washington için stratejiktir ve önümüzdeki 10 yıllarda da bu hedefin peşinde koşacaktır, koşmaya çalışacaktır. 2. Rusya'nın askeri müdahalesi AKP'nin Esad'ı devirme, Suriye'yi parçalama, Halep'i ele geçirme, güvenli bölge kurma gibi hedeflerini boşa çıkardı. 3. Türkiye için, TSK ve Türkiye'nin milli kuvvetleri için Suriye ile anlaşmadan Kürt koridoruna müdahale edebilmenin pratikte mümkün olmadığı ortaya çıktı. Zira Suriye ile anlaşma gerçekte Rusya ve İran'la anlaşmak demekti. Ankara anlaşmadan Suriye topraklarına girerse, niyeti ne olursa olsun, birincisi bu kötü bir macera olurdu, ikincisi de ABD'nin planlamasına daha çok eklemlenmek zorunda kalınırdı. Başından beri Kürt koridoruna müdahalenin şartı olarak Şam'la anlaşmaya vurgu yapmamız bundandı. Nitekim Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim de çok sonra aynı şeyi söylüyordu. Davutoğlu ve Türk yetkililer şayet gerçekten dürüstseler, gerçekten terörle mücadele etmek ve Türkiye halkını terörden korumak istiyorlarsa Suriye ile koordinasyonda olmalılar. Muallim, Türk yetkililerden dürüstlük görmedik. Sputnik 30 Eylül 2015 http://tr.cpu.tn.ik/ortadogu/2015.09/10.18.06.28.66/Suriye-ABD-Türkiye-ISİD-Obama-Putin.html 4. Rusya, Laskiye'ye konumlanarak doğrudan İncirlik mutabakatını ve Handırat'a asker sevk ederek doğrudan AKP'nin güvenli bölge planını hedef aldı. Bu durum şu gerçeği ortaya çıkardı. Türkiye'nin ABD ile işbirliği yaparak ABD planlarına karşı çıkabilmesi gerçekçi değildi. Hem İncirlik mutabakatı yapıp hem de ABD'nin Kürt koridoruna karşı konumlanabilmek mümkün değildi. Mümkün olmadığı artık görülmüştür. Zira Amerikan koridoru bir bütündür. Irak'ın kuzeyindeki parça ile Suriye'nin kuzeyindeki parça koridorun bütünleyenleridir. Ankara'nın Irak'taki koridoru tanıması ama Suriye'deki koridora karşı çıkması pratikte işlevsel değildir. Aynı şekilde PKK'nın Irak'ta vurulması ama Suriye'de dokunulmaması da sonuca etkisi bakımından çok yararlı değildir. Nitekim AKP hükümetinin derdinin Suriye'nin kuzeyindeki koridor olmadığı artık görülmektedir. Davutoğlu'nun BM Genel Kurulu için New York'ta bulunduğu sırada Barzani'nin internet sitesi Rudava, Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt bölgesinin oluşturulması hakkında eğer Suriye muhalefetiyle anlaşırlarsa destekleriz. Majid Glay, Davutoğlu'ndan Flash Rojava açıklaması. Rudav, 29 Eylül 2015, http://rudaw.net/turkish/world/29.09.2015 demesi bunun en sonucu kanıtıdır. AKP hükümetinin TSK'dan farklı olarak 24 Temmuz'dan beri süren terörle mücadeledeki hedefi, gerçekte bölgede koridor kurulmasını engellemek değildir. Terör örgütünü zayıflatarak yeni açılım masasına güçlü oturmaktır. Erdoğan açılımı bu nedenle kendi ifadesiyle buzdolabında tutmaktadır. Erdoğan çözüm süreci buzdolabında. Sabah 11 Ağustos 2015. http://www.gundam/2015/08/11/erdogan-çözüm-süreci-buzdolabında. PKK'yı Irak'ın kuzeyinde vuran ama Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın siyasi kolunun kuracağı Kürt bölgesine yeşil ışık yakan bir anlayışın varacağı nokta yeniden ama düzlemi yükseltilmiş, adı değiştirilmiş, farklı araçlarla yürütülecek açılımdır. Koridor, güvenli bölge inşa ederek değil, Suriye'nin siyasal birliğini ve toprak bütünlüğünü savunarak engellenir. Suriye'nin siyasal birliği Esad'ın desteklenmesiyle, toprak bütünlüğü de güvenli bölgeler kurdurulmamasıyla sağlanır. AKP hükümeti ise hem Esad'ı devirmek isteyerek hem de güvenli bölge kurmak isteyerek pratikte koridorculuk yapmaktadır. 5. Rusya'nın müdahalesi Atlantik cephesinde ciddi çatlaklar yarattı. Almanya ve İtalya artık hem esassız çözümü mümkün olmadığını hem de Rusya'sız bölgeye barış gelmeyeceğini savunmaktadır. Fakat şurası önemlidir. Bu yeni durumu Atlantik cephesi ile bölge cephesinin çarpışmasında sona gelindiği şeklinde kesinlikle yorumlayamayız. Tersine asıl güç mücadelesi şimdi başladı. Bu süreçte hem Atlantik cephesi içinde hem de bölge cephesi içinde çatlaklar, kırılmalar, hatta yer değiştirmeler yaşanacaktır. Örneğin Türkiye'nin AKP hükümeti nedeniyle Atlantik cephesi içinde yer alması, ancak ulusal çıkarlarının bölge cephesinde olması iç siyasette büyük basınç yapacaktır. Öyle ki bu etken bir iktidar değişikliğini de zorlayacaktır. Açılımcılık ve koridorculuk gibi Amerikancı eğilimleri de bitirebilecektir. Kuşkusuz iş dinamiklere bağlı olarak. 8. Bölüm. Bölge barışı için Batı Asya Birliği. 1917'de Çarlık Rusyası topraklarında ve 1920-1923'te Osmanlı Devleti topraklarının kalan kısmında devrim yapan Lenin ve Atatürk aynı pratiklerden geçtikleri için aynı teorik sonuca ulaştılar. 20. yüzyıl emperyalizm çağıydı ve emperyalizm çağında temel gelişme emperyalist devlet ile milli devlet arasındaydı. Lenin buna ezen ve ezilen milletler, Atatürk de zalim ve mazlum milletler diye isimlendirmiştir. İki devrimci liderin de aynı sonuca ulaşması normaldi. Zira ikisi de devrimi emperyalizme karşı yapmıştı. Lenin, emperyalizme karşı ilk sosyalist devrimi yapmış, Atatürk de emperyalizme karşı ilk ulusal kurtuluş savaşını kazanmıştı. 20. yüzyılın sonuna doğru 1989'da SSCB'nin yıkılmasıyla emperyalizm yeni bir karakter kazandı ve küreselleşmeci oldu. Küreselleşme, temelde emperyalizmin milli devletleri etnik ve dini temelde parçalara bölme projesiydi. Yani Lenin ve Atatürk'ün saptaması hala geçerliydi, üstelik daha da yoğunlaşıyordu. Küreselleşmeye karşı bölgeselleşme. Tek süper güç olan ABD'nin baskısındaki milli devletler 21. yüzyılın başından itibaren küreselleşmeci emperyalizme karşı bölgeselleşme çözümü yarattılar. Batı kampındaki AB projesi de Doğu kampındaki Şangay İşbirliği Örgütü, ŞİÖ, BRIGS, Avrasya Ekonomik Birliği, AEB gibi projelerde özü itibariyle ABD'ye karşı çeşitli ölçeklerde denge arayan bölgeselleşme projeleriydi. Artık yeni bir durum vardı. Milli devletler emperyalizme karşı tek tek direnmek yerine bölgesel ittifaklar kurarak direniyordu, daha doğrusu ayağa kalkıyordu. Başını Çin ve Rusya'nın çektiği doğuya özgü bölgeselleşme projeleri 2010 yılından itibaren direnme ya da savunma sürecinden hamle sürecine geçti. Doğu, Batı'nın küresel kurumlarının karşısına kendi kurumlarını inşa ederek çıkmaya başladı. 1. ABD'nin Dünya Bankası ve IMF düzeninin karşısına Asya Altyapı Yatırım Bankası'nı ve BRIGS Kalkınma Bankası'nı koydu. 2. ABD'nin dolara hakimiyetinin karşısına milli paralarla karşılıklı ticaret yapabilmeyi koydu. BRIGS ülkeleri ortak para birimi oluşturma kararı aldı. Rusya ve Çin'in bir süredir milli paralarıyla ticaret yapması, ruble ile yuan'ın birleşimi olan ruan'ı gündeme getirdi. Diğer yandan Çin ve Rusya merkezli bu doğu projelerinin benzeri kendi özgül koşuluna uygun olarak Latin Amerika'da da uygulanıyor. Benzer bir bölgeselleşme projesi ise en çok bölgemize lazım, Batı Asya'ya. Batı Asya Birliği. Bölge için Türkiye'de İşçi Partisi, Suriye'de de Beşar Esad birbirine çok benzeyen iki proje önerdi. İşçi Partisi egemenlik ve bağımsızlıkları korunmak üzere Batı Asya ülkeleri olan Türkiye, Azerbaycan, İran, Irak ve Suriye'nin ekonomik ve kısmen siyasi bir birlik içinde birleşmesini öneriyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da 5 ülke 5 deniz projesiyle aşağı yukarı aynı şeyi savunuyor. Aslında bu proje 100 yıl gecikmeli olarak yeniden bölge ülkelerinin gündemindedir. 100 yıl önce Millet Meclisi'nin Ankara'da henüz kurulduğu sıralarda Mustafa Kemal Atatürk gelen talepleri de dikkate alarak Türkiye, Irak ve Suriye arasında konfederal bir yapı kurulmasına sıcak bakmıştı. Ancak Mustafa Kemal önce Irak ve Suriye'nin bağımsızlıklarını kazanması gerektiğini belirtiyordu. Bu çok çeşitli dinamikler göz önüne alındığında zaten bir zorunluluktu. Irak ve Suriye bağımsızlığını erken kazanabilse ve Atatürk henüz hayattayken bu proje uygulansa, bugün bölgeselleşmiş, hatta uluslararasılaşmış Kürt sorunu da çoktan çözülmüş olacaktı. Türkiye, Irak ve Suriye arasında konfederal bir yapı kurulması denilebilir ki Atatürk'ün siyasi vasiyetlerinden biriydi. Fakat 1947'de Marshall Planı ile başlayan ABD ile işbirliği ve NATO üyeliği süreci Türkiye'yi bölgesel projelerin dışına çıkardı ve Atlantik'e çıpaladı. Atatürk'ün siyasi vasiyeti bugün çok daha yakıcı bir ihtiyaç olarak Türkiye'nin önündedir. Çünkü Türkiye ABD ile birlikte komşularını bölerken bölünmektedir. Türkiye 25 yıl önce ABD ile birlikte Irak'ı bölerken bir ölçüde bölünmüştür ve bugün Türkiye yine ABD ile birlikte Suriye'yi parçalamaya çalışırken gerçekte parçalanmaktadır. Bu tuhaf durum ABD'nin planlarının müttefikinin milli çıkarlarının tam karşısına yer alması nedeniyledir. Öyle olduğu için de Türkiye ne plana cepheden karşı çıkabilmektedir ne de planın dışında konumlanarak milli çıkarlarını savunabilmektedir. Türkiye'nin dün Irak krizinde, bugün de Suriye krizinde PKK'ya karşı etkili ve kökten çözüm getiren operasyonlar yapamaması işte bu ilişkiden kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak tam 25 yıldır bölge fiilen ABD'nin hedefi ve hatta işgali altındadır. ABD, Basra'dan Doğu Akdeniz'e uzanan bir enerji koridoru oluşturabilmek için sırasıyla güzergahında bulunan ülkeleri bölecektir, parçalayacaktır. Bu nedenle ABD emperyalizmine karşı artık bölgesel işbirliğiyle yanıt vermek gerekmektedir. Aksi takdirde ABD işi biraz da zamana yayarak ve bölgedeki ülkeleri birbirine düşürerek adım adım ilerlemektedir. Batı Asya Birliği bu nedenle ihtiyaçtır ve emperyalizmin İran'ı parçalamak için kullandığı Kürt ve Azeri sorununa, Türkiye'yi parçalamak için kullandığı Kürt sorununa, Irak ve Suriye'yi parçalamak için kullandığı Kürt ve mezhep sorunlarına, tüm etnik ve mezheplerin ortak çıkarı temelinde yanıt içerir. Şöyle ki Türkiye, Azerbaycan, İran, Irak ve Suriye Batı Asya Birliği içinde ekonomik bir entegrasyon kurarsa her türlü ayrılıkçılığını siyasi ve coğrafi zemini ortadan kaldıracaktır. Şöyle ki Türkiye, Azerbaycan, İran, Irak ve Suriye Batı Asya Birliği içinde ekonomik bir entegrasyon kurarsa her türlü ayrılıkçılığın siyasi ve coğrafi zemini ortadan kalkacaktır. Dört ülkedeki Kürtler ya da iki ülkedeki Azeriler için yeni bir durum oluşacaktır. Toplamda Türkler, Kürtler, Araplar ve Farslar için bölgesel barış gelecektir. Yeni NATO ve özelleştirilmiş savaş, Suriye örneği başlıklı uluslararası bir sempozyumda Aydın Çubukçu ile birlikte konuşmacıydım. Ondan dinledim. Bir toplantıda görüştüğü İranlı diplomat şöyle demiş. Kürtler bu coğrafyada Türkiye'de, İran'da, Irak'ta, Suriye'de yaşıyor. Kürtler bu coğrafyada Türklerle, Farslarla ve Araplarla yaşıyor. Kürtler bu özellikleri nedeniyle son yüzyılın birlikte yaşama kültürüne en çok sahip olan halkıdır. Evet, bu bir gerçekliktir ve Kürtler Batı Asya Birliği'nin yapıştırıcı unsuru olacaktır. ABD'nin bölgeselleştirdiği ve elini alarak uluslararasılaştırdığı bu sorunu Batı Asya Birliği içinde tüm bölgenin yararına çözeriz. O zaman Kürt meselesi emperyalizmi bölme aracı olmaktan çıkar, bölgenin birleştirme gücüne dönüşür. Bu durumda ABD'nin Irak'ın ve Suriye'nin sevri için yaptığı ve Türkiye'nin ve İran'ın sevri için yapacağı hamlelerde boşa çıkarılır. Zira her sevrin bir Lozan'ı vardır. Kitabın sonu. 28 Ocak 2016, sayfa 198.